Ayrım 6.
Sokağa çıkınca derin bir soluk aldı. Şehremini durağına yürürken yoldan geçen arabaları kolluyordu. Topkapı'dan gelen sirkeci tramvayı görününce şaşaladı. Aksaray'a kadar diye seslendi biletçi. Depoya gidiyor. Tramvay bomboş ama belli mi olur bu herifler? Bavul var diye almazsa şimdi. Arka vagonun sahanlığına atladı, parayı uzattı. Biletçi bavula şöyle bir bakarken ürperti gezindi içinde. Bileti verdi, kapıyı çekip gitti adam. Neyse durulmuştu biraz. Aksaray'da taksi bulmak güç olmazdı. Yolu da yarılamıştı. Necla'nın anahtarlarını yokladı cebinde eliyle. Evden çıkarken almıştı, saklamıştı iyi ki. Kaldırıp atmayı düşünmüştü bir ara. Peki Turgut yoksa ne yapacaktı? Açıp kapıyı girecekti, ne yapacaktı? Konuştukları gibi davranacaktı artık. Turgut yoksa Necla çıkacaktı karşısına. Niye olmasındı hem Turgut? Geç oldu ayrılmışsa. Aksaray'a gelmiş sağa, Yedikule durağına dönüp durmuştu tramvay. Donup kaldı birden. Tam kapısında durmuştu Aksaray karakolunun. Bütün sinirleri yay gibi gerilmişti bir anda. Toparladı kendini. Ayaküstü konuşmakta olan iki polisin önünde evecenlik izlenimi vermeden ağır ağır indi tramvaydan. Filmlerdeki gerilim sahnelerini anımsadı. Tıpkı böyle oluyor işte. Bu oyun değildi ama insanın yüreğini vuran şakaya gelmez gerçekti. Taksi maksi demeden yürüyüp ilerideki yan sokaklara vurduğunda ince bir ter kaplamıştı sırtını. Gene arka sokaklardan gidip evi bulmaktı doğrusu. Durup yollarda araç bakmak değil. Yeni kapı yoluna çıkınca karşıya geçip odun depolarının ardından kum kapıya doğru daldı. Ipıssızdı sokaklar. Düdük sesi duyuluyordu, bekçi düdüğü. Bu karanlık sokaklarda bavulla görünce gece işine çıkmış biri sanıp karakola postalarlar mı beni şimdi? Bekçinin biri, at bu boktan şeyleri kafandan, farlarını yakarak arabalar geçti bir iki. Trenler geçti yerleri sarsarak, adamlar gelip geçti tek tük. Yüce Ülkü Lisesi'ni bulup Gedikpaşa'ya kıvrılınca ağırdan çıkmaya başladı yokuşu. Kan tere batmıştı uzun yokuş bitip de Turgut'la gece geç vakit geldikleri sokağı, sokağın başındaki tahta konağı buluncaya kadar. Işık yoktu pencerelerde. Uzağında durup yöreyi kolladı bir süre. Tam güven duyunca karşıya geçip durdu kapının önünde. Bir kez daha denetledi sağı solu, açıp girdi içeri, gürültüsüzce kapattı kapıyı, taşıdıkça ağırlaşmış valizi bıraktı oracığa. Karanlıkta yordamla bulduğu merdivene oturdu yavaşça, bir gevşemeyle boşalttı soluğunu. Bu iş bitmişti, ne bitmesi, yeni başlıyordu daha. Çıt yoktu evde, Necla yukarıda mıydı acaba? Olsa duymaz mıydı kapının açıldığını? Turgut kalmazdı burada biliyordu. Yukarı çıksa mıydı bir? Konuştukları gelip aşağı kata girecekti. Necla'yı görmesine gerek yoktu. Anahtarları niye vermişlerdi ki ona? Geldik aşağı kata gireceğiz şimdi. Işığı yakmak olmazdı. Gözleri alışmıştı karanlığa. Kalktı gidip kapıyı açtı. Kilidi el yordamıyla bularak gelip bavula aldı. İçeri götürdü. Sessizce yavaşça kapattı kapıyı. Yüksek pencerelere asılı perde aralarından sızan sokak lambalarının ışıklarıyla alacaya bulanmış geniş bir salondu burası. Gözleri iyice alışmış salonda her şeyi seçer olmuştu. Üst üste yığılı halılar gözüne çarptı hemen. Epeyce bir uğraştan sonra seccade benzeri bir şeyle sarıp sarmaladı bavulu. Toz toprak kokusu karanlıkta da genzine vuran halıların arasına gömer gibi yerleştirdi. Kişi gelmişti. Kalkıp tuvalet arandı. Onu da buldu bir yan koridorun ucunda. İşini görüp lavabodaki musluğa el attı. Akıyordu, ellerini yıkadı. Bir yudum aldı, tükürdü. Borularda kalmış su pastadı veriyordu. Salona dönerken önü sıra tıpırtılarla kaçışanlar sıçan olmalıydı. Çok yorgundu, uykusu vardı. Çok da açtı. Durup ne yapacağını düşündü ayaküstü, umarsızca. Çıksa nereye giderdi? Ev yatılacak gibi değildi. Teyzesine olmazdı bu saatten sonra. Burada mı kalacaktı? Kalırsa ortalık ışımadan çıkıp gitmesi gerekirdi. Ya uyuyakalırsa? Çok olasıydı bu yorgunlukla. Koca gün kararmayı bekle gene. Sıkıntı bastı içine. Gürültü etmemeye çalışarak salondan, sofadan geçip ne kadar özense gıcırdamasını önleyemediği tahta merdivenleri çıkmaya başladı ağır ağır. Yukarıda biri olsa duyardı çok kan uykuya dalmamışsa. En üst katın girişi açıktı. İteleyip girdi yavaşça. Necla diye seslendi çok alt perdeden. Çıt yoktu. Koridora döndü. Yürüyüp mutfağı buldu yavaşça. Sokağın ışıklarıyla alacaaydınlıktı mutfak. yiyecek bir şeyler aranmaya koyuldu. Dolapları, çekmeceleri yokladı teker teker. Çoktandır yaşanmadığı belliydi. Tel dolapta biraz zeytin vardı bir tabakta. Yapışkan bir kavanoz geldi eline. Pekmez miydi? Kapağını açıp parmağıyla baktı tadına. Pekmezdi. Üzüm pekmezi. Turgut'un getirdiğidir bu hem de. Köyden. Burada da yetiştin yardımma ulan hergele. Başka da ne bulunur burada? Yarım somunda has ekmek. Şimdi bizim o asker oğlanın askeri tıbbiyeden araklayıp getirdiği tayınlardan olacak ki. Bir yerlerde tahan da vardır. Arandı bulamadı. Pekmezden içti biraz. Birkaç zeytin yedi. Bakındı salona gelince. Şurada bir yere uzansa mıydı? Bitiyordu uykusuzluktan. Fazla düşünmeden gidip arka üstü bıraktı kendini sedire. Ortalık ışılı ışıyordu gözlerini açıp şaşkın şaşkın bakındığında. Üşümüş gibiydi. Gerinerek kalktı. Tuvalette işini bitirdi çabucak. Sessizce çıktı evden. Sabahın ıssız karanlığını yer yer delen tramvay seslerine doğru yürüyüp Beyazıt'a çıktı. Ne yapacaktı şimdi? Sokaklar boş gibi. Tramvaylar erken saatte iş güç yolunu tutmuş, kadın erkek emekçilerle doluydu. Turgut'a mı gitseydi? Bir de gelmemişse bu gece, karar verdi birden. Medreseye, Nihat'a gidecekti. En uygun zamandı. Polis bekliyor değildi ya bu saatte kapısında. Ne olup bitiyor öğrenmek gerekti. Böyle konspirasyon olmazdı. Daha büyük yanlış yapılırdı bu duyumsuz karanlıkta. Koşullar değişmiş, ortaya yeni bir durum çıkmıştı. Bir söz edildi diye ne anlamı vardı körü körüne uymanın? Fatih'te tramvaydan inip de açılmış muhallebiciyi görünce daldı hemen. Kaynayan kazanı içeriden daha yeni getiriyorlardı camekanın altına. Ekmek karnesini verip çorba söyledi. Limonlu sıcak sıcak tavuk suyuna iki çanak çorba içti. Ekmeği de bitirdi. Güçlü buldu kendini. Çıktığında ortalık iyice açılmış, sokaklar canlanmıştı. Çevreyi kollayarak yürüdü medreseye doğru. Aşmaya çalıştığı kaygıyla yaklaşıp döndü köşe duvarı, avluya girdi. Kapılar kapalıydı. Kimseler yoktu ortalıkta. Yaklaşıp yavaşça tıklattı Nihal'in kapısını. İkinciye uzanıyordu ki kımıltılar, ayak tıkırtıları geldi içeriden. Açıldı kapı. Nihat'ın uykulu gözleri şaşkınlıkla doldu birden. Halil'i içeri alıp örttü kapıyı. Kimse gördü mü seni? Oldu ilk sözü. Sanmıyorum dedi Halil. Kapılar kapalıydı girerken. Dışarıdan da kimseyi getirmedim. Kim olacak bu saatte? Sabırsızlıkla ekledi hemen. Anlat neler oluyor yahu? Olacağı oldu bitti dedi. Topladılar. Otur sen. Ben bir tuvalete gidip avluyu da kolaçan edeyim. İyi ettin geldiğine. Çıktı Nihat. İçeride niyeyse bir sevinç duydu Halil. Kötü karşılanacağını mı sanıyordu da? İyi ettin geldiğine deyince ondan mıydı acaba? İyi edip etmediği belli miydi daha çok geçmeden? Orospu çocuğu molla var ya şu yanda diye girdi Nihat. Şimdi geldi camiden. Seni yolda filan görmediyse iyi. Hukukta okuyor pezevengin oğlu. Sinsi yılan ki sorma. Polisin gözü kulağı herif burada. Otur bakalım. Senin adını vermişler poliste biliyorsun değil mi? Nereden bilecekti? Demek boş değildi üstüne düşmeleri. Kim vermiş? Tütüncülerden çıkmış. Gelip bize partiyi sorardı demişler. Kim demiş? Ne bileyim hangisi demiş oğlum. Çalmadığın kapı kalmadı o zaman. Partiye arandığımız günler hani. Bizim çocuklardan bir şey çıkmadı. Tanımıyoruz demiş onlar. Ohannes, Kemal, Hasan'mış alınanlar. Çok kötü etmişler Ohannes'i. Ermeni ya dediği çıktı oğlanın. Kemal'i bırakmışlar. Çıkınca o anlatmış. O kadarsa iyi dedi Halil. Ne olmuş partiyi sorduksa? Güldü Nihat. Öyle dersin sen de dedi. Halil de güldü isteksizce. Korkarım başka şeyler de demişlerdir yani dedi. Ha bir de ressam Hayri var. Doğru dedi. Biz partiye giriyoruz. Sen de gir demişsin ressama olana da. Atmış pezevenk. Onu da öyle dersin. Gene güldü Nihat. Canı sıkkındı Halil'in. Ressam oğlana demiş miydi böyle bir şey? Anımsamıyordu. Ben girmedim ki ona diyeyim. Hadi, hadi dedim polise yetiştirmesi mi gerekti? Ona niye sorsunlar beni? Boktan püsürük işlerle al başına belayı. Sağlam iş olsa daha mı iyiydi? Neyse öğrendik durumu. Turgut'un durumu? Sormuşlar bir iki ama yok bir şeyi. Onu da görmüyorsun. Kimseyi gördüğüm yok. Dinle Halilciğim dedi Nihat. Bu iş tavsar diyor arkadaşlar. Tavsadı bile. Soruşturma bitti. Yargılama Ankara'da. Ağır bir durumun yok. Kapanır. Bir süre toz olacaksın. Partinin sana gereksinimi var. Epey kişi gitti. Kavga sürüyor. İş alacaksın. Aman yakalanma, saklanacak yer bulacağız sana. Uzak kalma numarası bitti artık. Bizden kopacağına kimse inanmıyor senin. İnadından diyorlar. Görüyorsun, çalışılıyor. Diyeceklerinin hepsini biliyorum. Bu ülkede bu kadar oğlum. Ne yapalım? Ne diyeceğini düşünüyordu Halil. Bu güç durumda. Nihat alaya döktü gene. Hele gene hıkmık et, seni polise ben bildireceğim namussuzum. Bizdendir diye. Stalin yapmış ya, hani bir herifi papaz mektebinden kovdurmuş, öyle. Papazlığı sen de bırakacaksın artık. İyi kötü işin bir yanından tutmadan devrimci olunmaz oğlum. Benden iyi bilirsin. Gülse mi, kızsa mı, sevinse mi bilemeden duruyordu. Üstünlük mü duyuyordu yoksa? Onurlu bir üzüntü gezindi yüreğinde. Her geleğe bak dedi Nihat. Etiyle kanıyla duruyor karşımda. Öldü sayacakmışız. Enayiydik çünkü. Anam derdi, ölürsen yer beğensin, kalırsan el beğensin. Kimseye beğendiremezsin oğlum. Öleceksen derdin nedir? Söyle biz de bilelim. Biz de ölelim. Korkmadığını biliyorum. Nedir? Kalktı Halil. Gidiyorum ben dedi. Yetti patakladığın. Ne biliyorsun? Korkuyorum belki de. Ne yapayım? Bu herif de bu kadarmış dersiniz. Sakın polise bildirme beni Nihatçığım. Üzülürsün sonra. İyi yüreğini bilirim senin. Hayın demeyin de korktu deyin. Halil'in gizleyemediği üzüntülü gülümser bakışına ne anlam vereceğini bilemeden odanın ortasında kala kalmış Nihat'ın öylece bıraktığı elini tüm sıcaklığıyla sıkıp çıktı. Avlu boştu, yürüdü. Köşeyi dönüyordu ki Nihat'ın kapısı kapanırken bir başka kapı açılmış gibi geldi ardından. Dönüp bakmadı. Sabahın ivmeyle koşturan kalabalığı doldurmuştu sokakları. Fatih durağında nereye gideceğini bilemeden kaldı bir. Gelen Harbiye tramvayına atladı. Öyle bırakamazdı evi. Gidip mal sahibiyle konuşup onartmakta en iyisi. Bilinmeyen tek yerdi ne de olsa. Tarla başına inip mal sahibimiz ayakkabıcı Setrark Efendi'ye anlatayım derdimizi. 6 aylık kirayı peşine almasını biliyor. Onartmasını da bilsin. İçi hiç de istemiyordu gitmeyi ya. Ne yapacaktı başka? İş yerine girdiğinde bir kadına ayakkabı giydiriyordu Setrark. Halil'i görünce çırağına bıraktı işi. Kalkıp geldi, elini sıktı Halil'in. Bir şey demesine kalmadan aldı hemen. Halil Bey'i görmek istiyordu o da. Niye kaydını yaptırmamıştı muhtarlığa? Sorup durmuşlardı onu. Sultanahmam adresini vermiş anlaşmadaki, yazmış yanıt alamamış muhtar Mahir Efendi. Evde de bulamıyorlarmış. Hemen gidip yaptırsındı kaydını. Karakola bildirirlermiş yoksa. Belki de bildirmiş diyordu. Bir polis gelip sormuştu dün. O yüzden olmalıydı. Çözsün de o işi. Hemen şurada. Kalyoncu kulluğunun alt başındaydı muhtarlık. Bir şey olmazdı ya. Başını ağrıtırlardı adamın. Hele bugünler. Güvenlik sıkılıyormuş muhtarları. Halil'in renk vermeden geçtiği evin durumunu ise doğal karşıladı Setrark Efendi. Suç belediyenindi. Yağmur yağdı mı böyle olurdu. Kanalizasyon taşıyor. Yalnız onun evi değil. Bütün Kasımpaşa evlerini su basıyordu. Yapacağı bir şey yoktu mal sahibinin. Ayrılıp da tarla başından Beyoğlu'na çıkarken biraz daha kuşatılmış duyumsadı kendini. Muhtara yazılmaya gitse ne çıkacağı belli olmazdı şimdi. Polis gelip aradığına göre belliydi belki de. Keşke baştan yaptırıp dallandırmasaydı böyle. Hiç aklına gelmemişti ki. Gitmemek de kötüydü şimdi. Polisin araması muhtarla mı ilgiliydi acaba? Yoksa Nihat'ın dediği. Onlar sivildir ama. Setrak'a gelen de sivildi belki. Sormamıştı ki. Dün arayan onlarsa bitmişti bu iş. Ev göz altında olmalıydı. İyisi belki de hiç uğramamaktı. Önemli bir şey de yoktu evde artık. Bir eziklik duydu yüreğinde. Olağın taşkınındaki izbeyi en güzel anılarıyla bezenmiş yakıcı bir özlemle düşünüyordu daha şimdiden. Seher'e nasıl duyuracaktı olayı? Bundan sonra ne yapacaklardı? Asıl önemlisi de Seher'le buluşmalarına epey vardı daha hafta sonuna kadar. Yarın gece Yuri ile konuşacaklarını düşündükçe canı iyice sıkılıyordu. Hiç de iyi haberlerle gitmeyecekti buluşmaya. Lağım sularına batmıştı Aygıt. Çalışır durumda olup olmadığı da belli değildi. Saklandığı yerde. Necla'dan söz etmemişti onlara. Evi bulunca gerek kalmamıştı. Kızı ne durumda olduğunu o da bilmiyordu şu anda. Onlara ne diyecekti? Para darlığı yüzünden kötü bir yere gitmekle Aygıt'ı tehlikeye atması eleştirilecekti herhalde. Küçük burjuvaca duygulara kapıldın. Geri çevirdin para önerilerini. Beğendin mi yaptığını şimdi? Buydu diyecekleri. Verecek yanıt bulamıyordu ya. Gene de içine sindiremiyordu para almayı. Söylenecek her şeyi biz de biliyoruz ama olmuyor işte. Para kirletiyor girdiği yeri. Kafayı takmışsan takma da görelim. Koca gün boyu ne yapacağız şimdi peki? Kara bulutlar dolaşıp duruyor gene. Yağsın bize yaptı yapacağını. Yağmazsan geçmişini. Her şeyi böyle yüzüstü bırakarak git Pendik'e kitap oku şimdi. Tarla başında yolu üstünde buluverdiği eczaneye girdi. Turgut'u aradı, içi hiç de rahat olmadan. Tedirginliği artıyordu bekleme uzadıkça. Turgut Bey'in yerinde olmadığını, daha sonra aramasını söylediklerinde canı sıkılırken biraz da sevindi sanki. Bir de Turgut'a bulaşmasındı, başında bir bela dolaşıyorsa. Bulaşması kaldı mı, aygıtı koyduk oraya. Necla'dan Turgut bir adım. Necla'nın ne olduğu da belli değil. İyice bok edeceğiz işleri. Necla bile bilmiyor daha nerede ne olduğunu. Polis nereden duyacak, benden mi? Peşine takıp götürme de, oraya gitmenin anlamı yok gerekmedikçe. Aygıt duracak orada. Necla'yla hiç konuşmamak belki en doğrusu. Nereden görüp konuşacağım ki? Çözüm değil bunlar ya. Ne yaparsın başka? Nicedir uğramadık. Beşiktaş'ta Hüseyin abiyi gidip göreyim. Haberler vardır onda. Onun iş yeri de gözaltında olabilir. Pabucumu onartırım. Yutacak polis de. Pabucun burnundaki demirler düştü çoktandır. Topuklar da gidiyor. Başka yer yok yaptıracak. Varsa var. Burası hana benzemez. Komünist ayakkabıcılar var handa. Tutuklamalar oldu mu ilk oralara el atar polis. Bütün gün başını mı bekleyecekler Hüseyin abinin? Beşiktaş'ta otobüsten inip de önünü ardını kollayarak yaklaştığı iş yeri kapalıydı. Nasıl da ters gidiyordu bugün işler. Eski evin sokağına saptı yürüyüp. Oturdukları evin yıkıntılarını görünce üzüntü doldu içine. Ne güzel günlerdi, ne güzeli be. Tepede bir oda alt yanı. Güzeldi de yani. Güzel günler ileride, güzel günler göreceğiz çocuklar. Ne güzel söylüyor Nazım, güneşli günler göreceğiz. De, şimdi bir yağmur yağıyor, ağzımıza sıçıyor. Dönmüş caddeye yürüyorduk ki Hüseyin abiyi gördü karşıda. Yanında çuval gibi bir şey. İş yerini açmaya çalışıyordu. Açıp içeri girince yöreye bir göz atıp o da girdi peşinden. Dönüp de Halil'i görünce şaşırmış gibi kaldı Hüseyin usta. Kemikli parmaklarıyla elini sıktı uzatıp. Bıraktılar mı seni dedi. Ne bırakması dedi Halil. Almadılar beni. Niye alsınlar ki? Onu niye almışlar ki? Ortaköy'den, Kasımpaşa'dan kılıç gibi geçmiş herifler bu son tutuklamada. Sokakta merhaba diyeni almışlar. 4 gün kalmış güvenlikte o da. Halil'i sorup durmuşlar. Gelir miydi diye. Eskiciyim, günde 1000 kişi gelir bana. Ne bileyim hangisidir demiş. Sonra duyduğu başkalarından da sormuşlar Halil'i. Soğukkanlı görünümünde gülümsedi Halil. Vallahi bilmiyorum dedi. Bana kimsenin bir şey sorduğu yok. Kolla kendini dedi Hüseyin. Soracaklardır. Çuvaldaki köseleleri, derileri elinin uzanacağı yerlere dağıtırken en iyisi görünme ortalarda bir süre dedi Hüseyin. Burayı gözlüyorlar mı? Sorar sormaz da pişman olmuştu. Tezgahın altından çıkardığı bir iskarpini örse geçirirken ters baktı Halil'e. Nereden bilirim be Halil dedi. Kapıda gözüm mü vardır benim? Çöken tedirgin edici sessizlikten kurtulmak için pabucunu da yaptırmadan çıktı biraz sonra. Ürkmeyip de ne yapsındı adam. 4 çocuğunu geçindirmek için didinip duruyor köşesinde. Partili olmamış hiçbir gün. Polis buna bile sormuş beni. Sandığımızdan ağır demek durum. Adımı bir veren olmasa niye bu kadar düşsünler üstüme? Tütüncüler demişler ya başka kim verecek? Mazlum mu demek istiyorsun? Demek istemiyordu da o olasılık aklına düşünce işin rengi de değişiyordu. Yüreğine bastıran kaygının boyutları da. Bir oyun peşinde olmasın herifler? Beşiktaş iskelesine yürüdü. Üsküdar'daki karşı sırtlara, İcadiye, Sultantepe'ye bakarken Mazlum'un kahvesine gitmek geldi içinden. Gidip onu bir sorgulasa çok şeyi anlayabilecekti sanki de. Yürüye nasıl anlatırdı bunu? Mazlum'la ilişkisini kesmesi için daha ilk günden uyarmışlardı. Yakıcı bir kızgınlık vardı içinde. Önüne dikilmiş elini kolunu bağlayan engele, kişisel karar yetkisini kullanması gerekmez miydi yani? Sonucunu göze alıyorsan kullanırsın. Göze al bakalım nasıl alıyorsan. Üsküdar vapurunun güvertesinde kuleleri kubbeleriyle sabahın ağırdan ağıra dağılan sesinden yarılır gibi gerinerek uyanan İstanbul'u seyretmenin mutluluğu içinde Mazlum'a gidip gitmemek ikirciliğiyle didişip durdu yol boyu. Üsküdar'a inince Bağlarbaşı tramvayına doğru yürürken duraladı. Olmazdı. Mazlum'a gitmenin sakıncaları ortadaydı. Tam da bu sıralar göze almamalıydı bunu. Önünde duran Kadıköy tramvayına atladı. O gün sokaklarda akşama edip yatmaya teyzesine gitmekten başka şey gelmiyordu aklına. Yarın akşam Yuri ile buluşunca açık açık konuşacaktı yeni durumu. Gerekirse ondan sonra giderdi Turgut'a. Haydarpaşa yakınında indi tramvaydan. İbrahim Ağa'ya doğru daldı sokaklara. Koşu yolu Acıbadem Yeldeğirmeni yöresinden Erenköy'e. Bostancı'ya kadar girmedik sokak bırakmadan dolanıp durdu bütün gün. Erenköy'deki bir bakkaldan aldığı incir, üzüm, fındığı yedi yol boyu. Bostancı'dan trene bindiğinde iyice kararmıştı ortalık. Pendik istasyonunda trenden yorgun argın boşalan akşam kalabalığı arasında indi sokağa.